Ayrım 6. Hayduklar. Panayit istirahati. Sayfa 51. Bilge Elie. Elebaşımız Florya Kodrilor. Sıra sende Elie. Kozma'nın kardeşi, hem de akıl hocam olan sen, bize kim olduğunu, neden haydutluğu seçtiğini anlat, dedi. Eli kukuletasını yavaşça yere koydu. Acaba kırışıksız alanı ve haydut perçemini meydana çıkarırken, huzurlu, eşsiz bir başı da bize gösterdiğini biliyor muydu? Bu bir savaşçı başpiskopos yüzüydü. İki dua arasında öldürmesini, iki öldürme arasında da yiyip içmesini bilen. Duru net siyah gözleri, ne korkak ne cesur, kesinlikle şöyle diyordu. Barış içinde olun, yoksa hepinizi tepelerim. Gene de hayatla ölüm arasında duraksayan hüzünlü bir aydınlık, kuzguni siyahla gümüşi beyaz karışımı, bu uzun sakal üzerinde dalgalanıyordu. Sakalın arasında kaybolan karmakarışık bıyık da her an şu anlaşılmaz adalet kelimesini söylemeye hazır bir ağzın korkunç bekçisi gibiydi. Hikayesine bu kelimeyle başladı. Bilge Elie'nin hikayesi. Şehirden kaçan adaleti bulmak için gelip ormanları mesken tuttum. Bralya'da gözlerimi hayata açtım. Orada babam bir han işletiyordu. Bu baba, şeytan götüresice, iyi niyetli bir adamdı. Ama iyi niyetli birçok kişi, özel hayatında zorbadan başka bir şey değildir. Özellikle de dümeni ellerinde tuttuklarında. Evin dümeni babamın elindeydi. Bütün fırtına tehditlerine karşı bu büyük gemiyi selamette görmek istiyordu. Maksadına erişmek için bu durumdan hoşlanmayan birkaç yolcunun itirazlarına rağmen durgun sularda demir attı. "Bu sizin hoşunuza gitmiyor mu?" diyordu. "Bekleyin, Allah beni makamına çağırsın. Ondan sonra istediğiniz gibi yaşarsınız." "Evet," diye cevap veriyordu. Kardeşim Kozma, kız kardeşim Kira ve ben. "Evet. Allah seni kendine çağırdıktan sonra canımızın istediği her şeyleri yapacağız. Ama seni ne zaman çağıracak?"
"Bu Allah'ın işidir."
"Bu Allah'ın işi. Çok can sıkıcı bir iş. Çünkü kendi zevkimize göre hareket etmeyi çok istiyorduk. Halbuki babamın bu dünyadan göçüp dümeni bize bırakmaya hiç niyeti yoktu. İhtiyar olmasına rağmen kendinin uydurduğu ilkelerle kılavuzluk ederekten bu dümeni sıkı sıkıya tutuyordu. Tanrı'ya sofuca inanıyordu. Bütün tanrılara. Hepsinden de korkuyordu. Hepsine hoş görünmek için üç büyük dini temsil eden güzel kadınları haremine aldı. Müslüman, Yahudi ve Hristiyan. Evinde herkesi dinini seçmede kesinlikle serbest bıraktı. Ancak birini seçmeyi zorunlu kılarak. İbadetlerinin en iyisi hiçbir dine bağlı olmayanınki. Hareminde temsil etmiyordu. Tanrı'ya içtenlikle inanıyordu. Ama bir Roman atasözünü de onaylıyordu. Tanrı katına varana kadar azizler insanı yer bitirir. Sonuç olarak aynı derecede azizleri de hoş görünmek için onlara kapısını ardına kadar açtı ve hepsini konuk etti. Tabii ki onlardan karşılığını alıyordu. Bu iş babam için kolay değildi. Çünkü bu Yaman azizler birazcık yiyici ve şehvet düşkünüydüler. Fakat babam manevi olarak Tanrı'nın hoşuna gitmenin iyi bir şey olduğunu ama azizlere genç kızlar ve mahmudiyelerle dolu bir kese sağlamanın daha da iyi olduğunu anlamayacak adam değildi. İş kökünden çözüldü. Büyük vezirden başka biri olmayan senyor, bir fermanıyla babamı Bab-ı Ali'nin hancısı ilan etti. Bu fermanla babam, borçlarını ödeyemeyen bütün müşterilerin calabalaklarına el koyup, calabalak bagaj, onları mezatta satmak hakkına sahip oluyordu. Bazen hiçbir calabalakı olmayan kurnaz müşterilerinde hana indiği oluyordu. O zaman babam böyle durumlar için hazır ve acayip bir calabalak bulunduruyordu. Hilekar destur demeden demir alınca, babam güçlü ağaya koşarak ayaklarına kapanıp, ona hazırladığı bu calabalakı veriyor, safça,
''Filanca efendi'' diyordu. ''Dün sabah buradan giderken hem bunu hem de bir aylık kirasını bana ödemeyi unuttu ama zararı yok.''
Babam için zararı yoktu. Ama zavallı efendiye çok zararı vardı. Çünkü bütün ağalar gibi meraklı olan ağa, calabalakı karıştırıyor, suçlayıcı kağıtları bulup çıkarıyor ve unutkan efendinin başını kestiriyordu. Evet, babam iyi niyetli bir kişiydi. Gelecekte bir servet bırakmak için bugün bize kendi hayatını yaşatıyordu. Ama sadece onun sıkıntılı yanını. Bütün ev onun dualarına, oruçlarına, kudretliler karşısındaki temennalarına katılmak zorundaydı. Ondan sonra dostlarının eşliğinde hoş saatler geçirmeye yalnız olarak gidiyordu. İster bizim evde olsun, ister Carç Serdar'da veya Zaptiye'de, nargilelerin höpürtüleri arasında gülbaharı çalarak bitmez tükenmez fasıllar yapıyorlardı. Bizim için gerçek zevk, gerçek eğlence ancak senede bir kere vardı. Bayramda. Gene de bu bayramlar bize pahalıya mal oluyordu. Çünkü bunlar geceleri aşırı yemek, gündüzleri de sıkı oruç yüzünden midelerimizin rahatsız olduğu Ramazan ayından sonra geliyordu. Bu da zaten bizi aile reisine karşı savaşa zorladı. Henüz 15 yaşında olan Kozma, Ramazan'ın başından itibaren yiyip içip ve de sigarasını tüttürmeye cesaret etti. Bu da sonsuz bir kavganın başlangıcı oldu. Ben de bu bozuşmadan yararlandım ve onun örneğini izledim. Şimdi babama kafa tutacak iki kişi olduk. O da önce peygamberin bizi ebedi hayata kabul etmeyeceğini söyleyerek bizi şeriata döndürmeyi denedi. Boş ver ebedi hayata. Babam, peygamberin kendisi de bu ay oruç tuttu diye açıkladı. Evet ama o gündüzleri uyuyordu. Bu nedenle de bu iş ona kolay geliyordu. Halbuki biz çalışmak zorundayız.
O da çalışıyordu. Bizim aydınlığımız olan Kur'an'ı yazmak için gece çalıştı.
O zaman Kozma, Hristiyan olmak istediğini bildirdi. Bu annemin dinidir. Daha az zahmetlidir. Hristiyanların peygamberi en azından her gün yiyordu. O da bize ebedi bir hayat vaat etti. Bu da aynı olsa gerek. Öbür tanrıları küçük düşürmekten çok korkan babam baş eğdi. Kozma ile ben Hristiyan olduk. Yani hiçbir şey değişmedi. İnsan bir dinden öbürüne geçebilir ve de aynı bedende kalabilir. İşte Hristiyan paskalyasından önce gelen oruç gelip çattı. O zaman 7-8 hafta boyunca ekmek ve kuru fasulye çorbasıyla idare etmek gerek. Bunu saçma bulduk. Bu tartışma ve kavgayı daha da şiddetlendirdi. Babamız,
"Seçtiğiniz Karun'a saygılı olacaksınız," diye kükredi.
Kozma, "Evet biz seçtik. Ama bunda da bir yanlışlık olsa gerek. Ebedi hayatı kazanmak için 2 ay boyunca kuru fasulye ile mideyi doldurmanın gerekli olması imkansız."
"Öyle gerekiyor. suda pişmiş fasulyeyi yiyeceksiniz. Yoksa ne Hristiyan dini ne cennet.
Kardeşim, pekala, birinden de öbüründen de vazgeçiyoruz. Suda pişmiş fasulyeler yenir gibi değil. Baba öfkeyle bağırdı.
Korkunç bir şey! Muhakkak tanrısal bir kudretin öfkesini üstüme çekeceğim. Bu ikisi çatımın altında barındırdığım üç büyük dinden hiçbirinde karar kılmak istemiyorlar.
Bu ikisi istemiyordu. Bu iki, çok geçmeden kız kardeşimiz Kira ile üç oldu. Sonra oburluk yüzünden yitirdiğimiz İsmail ile dörde çıktı. İsmail, ağız yoluyla vücuda giren şeylerden doymak bilmezdi. Bu ağza tat veren şeyler, paralı müşterilere tahsis edildiği için, İsmailcik onları aşçıların gözünün önünden aşırıyor, onları yerken zevkten, sindirirken de ağrıdan uluyordu. Çünkü babam onu sindirim süresi boyunca kamçılıyordu. Fakat bu evdeki yaşantımız, şehvet tutkularının yavaş yavaş belirmesiyle daha kötüye gidecekti. Ben bunun dışında kaldım. Asla bir kadının yüzünü örten peçeyi kaldırmak gereksinimi duymadım. Buna karşılık Kozma, kendi payına düşen peçeleri kaldırdığı gibi benim, aslan kardeşimin, benim gibi çekingen atalarımın veya İsmail gibi kendini asanların yerine de peçeleri kaldırıyordu. Hem bu çok da doğaldı. Ben bundan etkilenmedim. Han kadınlarla doluydu. Babamınkiler, babamın arkadaşınınkiler ve handa yatan kiaburlara ait olan kadanalar. Güzel kokuları evi dolduruyordu. İsmail'in mutfak kokularıyla mest olduğu gibi, Kozma da tazı gibi burnu havada, bütün gün havayı kokluyordu. İsmail'in verdiği zarar ziyan çekilebilirdiyse de Kozma'nınkiler pek öyle değildi. Herhalde babam başta olmak üzere kocalar bu işe katlanamazlardı. Bu felaketten sadece onlar yakınıyorlardı. Kadınlarsa asla. Bu yüzden Kozma'ya ve kadınlara hak verdim. Çünkü Kozma'nın yanında erkeğe birçok kadını hak gören Kur'an, kadınların yanında da Tevrat'taki bilge kişi vardı. Bilge şöyle diyordu. Benim için harikulade üç şey vardır, hatta dört. Bunları ben tanımıyorum. Kartalın havadaki izi, bir kayanın üstündeki yılanın izi, denizde bir geminin bıraktığı iz, erkeğin bakirede bıraktığı iz. İz yoksa bütün bu patırtı niye? Çünkü iki şeyden biri. Ya Muhammed Tevrat'taki bilge kişiyi duymuş, Kur'an'ında ona hak vermişti, yahut inananlar bu şartlara saygı göstermiyordu. O zaman ilk suçlu onlar olduğu için kızmaları da gerekmiyordu. Oysa onlar kızıyorlardı. Kozma dayak yedi. Ben onu savunmaya koştum, ben de dayak yedim. Kardeşim, bütün dinlerin kendisine verebileceği şeyi nereden alabileceğini sordu. Şimdilik hiçbir yerde. Bu kadın bir annedir. Anneler pek çoktu. Öbürü bir kız kardeş. Kız kardeşlerden de bir o kadar. Öbürleri kocalarına aitti. Ve onlar da Kozma'yla olmaktan başka bir şey istemiyorlardı. Bütün bu kadınlar eve aittirler. Efendileri tarafından beslenirler. Sen dışarıda aramalısın. Onları satın almalısın. Kendi paranla beslemelisin. Eğer paran olursa tabii diye Kozma'ya açıklandı. Kozma bundan hiçbir şey anlamadı. Bana geldi. Elia, bana şunu açıkla. Niçin beni dışarı gönderiyorlar? Nasıl? İnsan evdeki kadınları yabancılardan daha çok sevmez mi? Evet Kozma, sen haklısın. Evin kadınları bizim için daha değerlidir. Öyle değil mi? Şimdi de bana şunu açıkla. Madem ki evindekiler efendileri tarafından besleniyor, benden de kendilerini sevmemden başka bir şey istemiyorlar, niçin benden, beni hiç tanımayanların peşinde koşmakla vakit kaybetmem ve beni tanıyıp bu zevki benden isteyenleri reddetmem isteniyor? Doğru Kozma. Dışarılara koşma. Senden istenen hiçbir zevki esirgeme. Her şeyi sevildiğin evde bırak. Çok doğru. Son bir soru Eliye. Bana bedavaya gelen kadınlara yaklaşmamı yasaklıyorlar. Param olunca onları satın almamı istiyorlar. Para sahibi olmak için ne yapmak lazım? Bilmiyorum Kozma. Belki bu konuda papaza, hocaya veya Cerç Serdar'a sorman gerekir. Bunlar hiçbir şey yapmayan kimselerdir. Gene de paraları vardır. Kozma gidip onlara sordu. Her üçü de sadece çalışmanın para kazandıracağı yolunda cevap verdiler. Bu cevap kardeşimi öfkelendirdi. Ben de kızdım. Çünkü bu üç adam babamla birlikte gülbahar çalmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Aksine malikanelerinin bütün işlerini beyliğin köylüleri yapıyordu. Böyleyken Kozma onların sözlerini tereddütsüz kabul etti. Gidip babama şöyle dedi. Bak senin arkadaşlarından devleti ve dini temsil eden üçü çalışmanın para kazandıracağını iddia ediyorlar. Peki ben senin yanında çalışıyorum. Üç kadını satın almam ve onların geçimini sağlamam için gereken parayı bana ver. Bu üç kadın lazım. Babam o zaman bize niyetini söyledi.
Evet, sen çalışıyorsun. Kardeşlerin de çalışıyor. Ben de çalışıyorum. Fakat sandıkta biriken bütün altınlar geleceğiniz için. Ben öldükten sonra elinize geçer, memnun olursunuz.
Kozma sözünü kesti. Geçten geç gelecek mutluluğa benim karnım tok. Bugün benim üç kadına ihtiyacım var. Sen diyorsun ki onları satın alıp beslemek gerek. O halde bana işimin karşılığı olan parayı ver.
Ama sen çok gençsin oğlum. 19 yaşında üç kadın. Hayır. Beklemen gerek.
Bekleyemem. Onlara çok ihtiyacım var. O doğru söylüyordu. Ona lazımdı. Kaç tane? 3 veya 6 bilmiyordum. Ama gözlerimle gördüm. Hanın bütün kadınları Kozma'ya geliyor. Hepsi de neşe içinde gidiyorlardı. Bu onun şahsi ihtiyacıydı. Evde başka ihtiyaçlar da vardı. Önce kiraninkiler. Babamın demesine bakılırsa bunlar tahammül edilemez şeylerdi. Asya ipeğinden başka bir şey giymiyor, ağırlığınca altın değerinde parfümler kullanıyor, ağanınki kadar lüks bir araba istiyordu. Sadece verdiği sadakalar ayda 10 dükkaya çıkıyordu. Babam onu seviyor ve diğer çocuklarından daha fazla şımartıyordu. Fakat böyle bir savurganlığa karşı da bağırıyordu.
Sen beni yıkıma götürüyorsun. Harcamaların bir bey kızınınki gibi. Halbuki Hristiyan tanrısına yaptığın dualar hilekarlıktan başka bir şey değil. Ben size serveti bu şekilde biriktirmedim.
Vaktinin 1/4'ünü ayna önünde geçiren Kira, omzunun üstünden ona şöyle cevap veriyordu. Bize bir servet biriktirmek için nasıl bir yol tutturduğunu bilmiyorum. Ama madem ki bu servet burada, ben de kendi namıma ona layık olduğumu kanıtlayacağım. Kolay gelenin kolay gitmesi gerekir. Romence şu sözü bilirsin. Çok para biriktirenin malı daima savurganların eline geçer. Çok altın olan yerde gözyaşları altından daha ağır basar. Senin altınının ızdırap ektiği yerlere biraz neşe saçaraktan senin günahlarını affetmeyi üstüme alıyorum. Bu benim için en iyi dua olacak. Müsrif olmadığım dualara gelince, bu benim yegane cimriliğim. Ama Tanrı bana kızmaz. O benim kalbimin cömert olduğunu bilir. İşte bunlar da Kira'nın ihtiyaçları. Nihayet benim de ihtiyaçlarım vardı. Doğrusunu söylemek gerekirse, bunlar benim ihtiyaçlarım değil, adaletin ihtiyaçlarıydı. Bana gelince, evde bana lazım olan her şeye sahiptim. Çünkü bana birçok şey gerekmiyordu. Yemek, yatak ve nargile, hayat için gerekli olan bu üç şeyi, çalışmamın karşılığı olarak kolayca elde edebiliyordum. Ama karnımı doyuracak kadar yemememi, boş karınla ona övgüler yollamamı isteyen bir tanrıyı inkar etmek hakkını kolayca elde edemiyordum. Bu mağrur tanrı bunu benden doğrudan doğruya istememişti. Baba, papaz ve hoca onun namına konuşuyorlardı. Ben bu adamlara karşı geldim. O zaman tanrılarının hoşuna gitmek için beni cezalandırdılar. Fakat benim hakkımda bu kadar titiz olan Tanrı, en kötü adaletsizlikleri yapan sofu kullarının zalimliğine hiç kusur bulmuyordu. Kilise adamları, Yaradan'ın katında beşeri yaratıkların eşit olduğunu unuttuklarından, beyliğin köylüsünü senenin yarısında bedava çalıştıracak kadar köleleştiriyorlardı. Zavallı köylü, hayvanının yanında açlıktan geberiyordu. Papaz ona mütevekkil olmasını öğütlüyor, öbür dünyada daha iyi bir hayat vaat ederek oruç ve dua tavsiye ediyordu. Bu Tanrı'nın iradesiydi. Kendi bölgesinde düzeni sağlaması gereken yönetim adamı Zaptiye, oradaki halkın hayvan sürülerini kapıp götürmeleri için haydutlarını gönderiyor, tekrar aynı haydutlara onları bulduruyor, hırsızları izleme masrafına iştirak olarak da köylüleri kendi malını tekrar satın almaya mecbur ediyordu. Doğaldır ki en güzel atlar ve öküzler asla bulunmuyordu. Bu cinayetlere Tanrı kayıtsız kalıyordu. Carç Serdar, 200 paralı askerden meydana gelen Poteras'ıyla birlikte köylünün öcünü almak için haydutları izlemeye koyuluyordu. Ne hikmetse onlara rastlamıyor, aksine bir çekirge sürüsü gibi kasabanın üstüne çöküyor, yağmalıyor, ırza geçiyor, işkence yapıyor, masum ahaliyi ümitsizlik içinde bırakıyor. Ondan sonra da asker maaşlarını almak ve yola çıkarken bıraktıkları, tüttürecekleri çubuklarına kavuşmak üzere geri dönüyorlardı. Tanrı bakıyor ve müsaade ediyordu. O zaman ben bu Tanrı'ya düşman oldum. Bu insanlardan nefret ettim. Bu bakımdan benim ihtiyaçlarım büyük oldu.